Ayrım 19, sayfa 144. Gazali, kalbi bir ülkenin hükümdarı, diğer organları ise o hükümdarın halkı ve askerlerine benzetir. Hükümdar, salih ve iyi olursa halkı da iyi olur. Bozuk olursa halkı da bozuk olur. Eğer o bozulursa bütün organlar bozulur, o düzelirse bütün organlar düzelir. Kalp, ağacın gövdesine, diğer organlar da dala benzer. Dallar ağacın gövdesinden aldıkları gıda ile beslenir. Ona göre iyi veya kötü olurlar. Bu bakımdan göz, dil, mide ve benzeri organların sağlıklı ve doğru yolda olmaları kalbin iyi ve mamur olduğuna delalet eder. Eğer bu organlarda bir gedik ve bozukluk varsa bu durum kalpte bulunan bir bozukluk sebebiyle ortaya çıkmıştır. Gazali'ye göre bu yüzden insan bütün gayretini kalbini düzeltmeye odaklamalı ve onu ıslah etmelidir ki tüm organları tam olarak düzelsin ve kendisi de rahat etsin. Dipnot 59. Gazali Minhacül Abidin Çev Y. Arıkan Dede Korkut Yayınları İstanbul 1968 S. 151-156 Sayfa 145. Gazali, insanın olma, oluş sürecini kalbin ıslahı ve arınışıyla açıklamaya çalışır. İnkarın karanlığı ispatın nuruyla silindiğinde insanın varlığı aydınlanır ve kişinin kötü sıfatları tüm kısımlarıyla güzel sıfatlara intikal eder. Böylece kötü his, iyi hisse, meşguliyet, vehme, heva, akla, nefs, fesadı, gönle döner. Nefs, kalp olur, beşeri haller ruha, kötü huy sırra, şeytan meleğe intikal eder. Dipnot 60. Bülent Çelikel, Gazali'nin eğitim görüşü. Basılmamış doktora tezi. İzmir 2006. S 27-30. Böylece Allah nefsi hayra çağırmakla görevli bir meleği ona gönderir. Melek onu daimi surette hayra davet edip şerden men eder. Bu hal aralarında bir dostluk kurulana kadar devam eder. Nefs, vakur ve boyun eğecek bir vaziyete gelince melek ondan tüm kötü sıfatları alır ve onu güzel sıfatlarla donatır. Böylece o, küfür karanlığından iman aydınlığına, tüm kötü sıfatların zulmetinden iyi sıfatların nuruna ulaşır. Nefs, küfür karanlığı ve onun vasıflarından kurtulup, muhalefet ve inadından vazgeçince ilahi emre boyun eğer, Allah da ondan razı olur. Nefs, vakur ve mutmain tavrıyla Allah'ın kulları arasına girer ve ey nefsi mutmainne hitabının müjdesine mazhar olur. Dipnot 61. Gazali Tevhid S 24. Görüldüğü üzere Gazali'ye göre Allah'a yakınlık, kurbiyet, hayvani ve şeytani vasıflardan uzaklaşmak ve ilahi olan güzel ahlakla yani Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmakla olur. Demek ki yakınlık mesafe bakımından değil, sıfat bakımındandır. Gazali, insanın aczini anladığı anda veya kulluk şuuruna vardığı anda gerçek anlamda kendine ve Allah'a yakın olma gücüne ulaşacağını belirtir. Dipnot 62. Gazali İhya 4. S 413. Artık kulluk şuuruna ulaşmış kişi bu aşamada yaptığı şeylerden zevk almaya başlar. Zaten Gazali için iyi ahlakın kemali, yapılan iyiliklerden kulun zevk almasını içerir. Dipnot 63. Gazali İhya 3. S 75. Bununla birlikte Gazali'nin aczin gücüne ulaşmış kulun bir an olsun Allah'tan gaflet etmesi durumunda, şeytanın hemen onun kalbine arkadaş olacağı uyarısında bulunduğunun da unutulmaması gerekir. Sayfa 146. 2-4. Sonuç yerine. Tasdikin amacı. Parantez içinde, niçin tasdik eder? Gazali'ye göre tasdikin amacı, insanın kurtuluşa ermesi ve mutluluğun kazanılmasıdır. Bununla birlikte Gazali, genel ikircikli yaklaşımını tasdikin amacına da yansıtır. O, inanan dolayısıyla da gayesi hakka, esenliğe ulaşmak için her dolu yola girmiş kişinin kurtuluşa ereceğine inanır. Fakat gerçek anlamda mutluluğa ulaşmak Gazali açısından sadece Allah dostlarına, ariflere ve ebedi nimetlere ulaşan sıddıklara, mukarreblere mahsustur. Bu zirveye ulaşamayanlara da yine kurtuluş ve esenlik vardır. Fakat mukarrepler gibi üstün bir özelliğe sahip değildirler. Sıddıklar, hakiki alimler, basiret nuru ile görür ve bilirler. O basiret gözü başımızdaki gözden daha kuvvetlidir. Gazali, daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz üzere insanın olgunlaşma veya olma sürecini taklit mertebesinden alıp aşama aşama mukarrebliğe kadar çıkarmaktaydı. Elbette mukarrebler de taklit mertebesinden bu makama yükselmiş kişilerdir. Gazali, sıddıklar, mukarrebler ile sıradan inanan arasında mukarrebin verilen haberi tasdik ettikten sonra onu müşahede etme, diğerinin ise verilen haberi tasdik etmekle birlikte müşahede hazzına ulaşamama gibi bir fark olduğunu ileri sürer. Ona göre saadet, mutluluk, mükâşefe ilminden sonradır ve mükâşefe ilmine de ahiret yoluna giriş demek olan muamele ilmiyle ulaşılabilir. Kısacası gerçek anlamda mutluluğun kazanımı Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlanmakla ve sıfatlarla alakalı ilimleri bilmekle mümkün olup bu da sıddıklar veya Allah dostlarına ait bir özelliktir. Dipnot 64. Gazali İhya 1. S 77-78. Sayfa 147. Gazali'nin temel metodolojik yaklaşımının büyük ölçüde mistik bilgi veya keşfe dayalı kurtuluş kavramında saklı olduğu görülmektedir. Onun bütün sisteminde Allah'ın merkezi konumu sürekli muhafaza edilmektedir. Evren, Allah'ın mutlak gücünün ve egemenliğinin hüküm sürdüğü, onun dışında etki ve yetki sahibi hiçbir varlığın bulunmadığı, tamamen pasif nitelikli bir alan olarak düşünülmektedir. İnsan, Allah'ın azameti karşısında aczinin ve hatta hiçliğinin bilincini yakalayarak, belirlenmiş olana boyun eğmek ve bildirilmiş olana itaat etmekten başka seçeneğe sahip değildir. İnsanın gerek inanmaya yönelik değerler dünyasını, gerekse ahlaki ve vicdani değerler alanını belirleyen ve insana sunan yegane varlık Allah'tır. Aczin somut bir sembolü olarak tasvir edilen, insanın kendisine verilmiş olana inanmak ve o doğrultuda uygulamada bulunmaktan başka bir seçeneği yoktur. Dipnot 65. Bakınız, Muhammed Ahmet Şerif, Gazali's Theory of Virtue, State University of New York Press, New York 1975, S 105-117. Gazali'de tasdikin nihai hedefi kişiyi uhrevi mutluluğa ulaştırmaktır. Onun bu mutluluğu Allah'ı bilmekle, marifetullah'la özdeşleştirdiği tespit edilmektedir. Dolayısıyla da Gazali, marifetullah'ın dışında kalan bilgileri değersiz sayar veya bu bilgiye hizmet etmeleri açısından onların tali bir değere sahip olduklarını belirtir. Dipnot 66. Gazali İhya 3. S 8-9. Gazali'nin ihyasında sorgusuz sualsiz itaat psikolojisi içerisinde felsefi araştırma şöyle dursun: tabiatı anlamaya yönelik bilimsel araştırmaların dahi gereksiz olduğunu savunmasını bu perspektiften hareketle anlamalıyız. Dipnot 67. Gazali İhya 1. S 29. Bu yüzden Gazali eğitimle ilgili Eyyühel Veled isimli eserinde gerçek ilmin özünü taat ve ibadetin ne olduğunu bilmekten ibaret görür. Dipnot 68. Gazali Eyyühel Veled Mecmuatü Resail içinde 3. Darül Kütabil İlmiye Beyrut 1988 S 104. Sayfa 148. İman, tasdik ona göre bilmekten ziyade aslında uygulamaya yönelik bir olgudur ve hedefi de son tahlilde ahiret mutluluğuna ve dolayısıyla Allah'a ulaşmaktır. Dipnot 69. Gazali İhya 1 S 33. Belki de bu bağlamda Gazali'ye sufilerin yolunu cazip gösteren en önemli sebebin tasavvufta bilmekle yaşamak arasında kurulan ilişki olduğu söylenebilir. Dipnot 70. Gazali Munkiz S 56-59. En büyük sufilerin elde etmek istedikleri öğrenme ile değil, zevk, hal ve sıfatların değişmesi yoluyladı. Dipnot 71. Gazali Munkiz S 58. Bu uzlet hayatı boyunca bana sayıp anlatamayacağım birçok şey malum oldu. Aralarından faydalanılması için zikredeceklerim şunlardı. Sufilerin Allah'ın yoluna girmiş kimseler olduğunu, onların hayat tarzlarının en güzel hayat tarzı, yollarının en doğru olduğunu, ahlaklarının ahlakın en güzeli bulunduğunu yakinen anladım. Dipnot 72. Gazali Munkiz S 62. O bu yüzden her fırsatta kişinin şayet 100 yıl ilim tahsil etse ve binlerce kitap okusa da amel olmadıkça Allah'ın rahmetini almaya müsait hale gelemeyeceğini savunur. Dipnot 73. Bakınız Gazali Eyyuhel Veled S 102-103. Gazali kişinin tasdikle başlayan süreçte nasıl kurtuluşa ve saadete erişebileceğini anlatmaktadır. Fakat o tasdik etmeyen veya oluş, olgunlaşma sürecine dahil olmayanların durumunu nasıl açıklamaktadır? Öncelikle Gazali'nin tasdik etmemeye veya küfre sebep olan ana unsurun dünyadan kopamama olduğunu savunduğunu belirtmek gerekir. İhya'nın 3. cildinde iman zafiyeti ve dünyaya aldanma başlığıyla bunu ifade eden Gazali'ye göre kafirleri dünyadan kopamamaları aldatmıştır. Sayfa 149. Onların mantığında dünya peşin, ahiret veresiyeye benzer. Gazali, akıllı insanın böyle bir düşünce yapısıyla hareket etmeyeceği iddiasındadır. Çünkü akıllı kişi geleceğini göz ardı etmez ve sadece bugününü değil yarınını da düşünür. Dipnot 74. Gazali İhya 3. S 471. Gazali yine İhya'da metaforik bir resimle ilim adamı ve şeytan arasında geçen sanal bir diyalogla meseleyi daha açık hale getirmeye çalışır. Burada kişiyi imana veya tasdike ulaştıran şeyin düz mantıkla hareket eden bir düşünce yapısı olmadığını vurgular. Şeytan söz konusu diyalogda ilim adamına "İlminle benden kurtulduğunu sanırsan cehaletinle benim tuzağıma düşmüş olursun." demektedir. Dipnot 75. Gazali İhya 3 S 513. Bu diyalogta Gazali'nin cehli bilgisizlikten ziyade gurur ve dünyaya yönelme anlamında kullandığı, böyle bir zihin yapısının enine boyuna düşünemeyen cehl kavramının kökündeki manaya benzer şekilde ateş gibi parlayan bir zihin yapısını yansıttığı açıktır. Bu yüzden Gazali'ye göre saadete ulaşmak isteyen kişi ateş gibi parlamayacak kadar hilm sahibi veya arif, küfrü düşünmeyecek kadar sadık olmalı ve bu sadakatini de güzel ahlaka sadık kalmakla tamamlamalıdır. Sayfa 150. Vahiy ve mucizenin gerekliliği problemi. Ahlaki açıdan bir araştırma. Dipnot Yıldız. Bu makale DEÜ İlahiyat Fakültesi dergisinin 24. sayısında yayınlanmıştır. Sorum üzerine bir düşün. Dine uygun olan şeyi tanrılar dine uygun olduğu için mi hoş görürler, yoksa bu tanrılar hoş gördükleri için mi dine uygundur? Acaba dine uygun olan şey ne? Sen bana dine uygun olanla olmayanın ne olduğunu bir söylesene. Sokrates, Ötipron. Teist geleneğe göre vahiy bir ihtiyaçtır. Hatta bazı teist filozof ve teologlara göre o, insanlar için aynı zamanda bir zorunluluktur. Neden teist teologlara göre vahiy bir ihtiyaç ve zorunluluk olarak kabul edilmektedir? Böyle bir düşüncenin gerisinde neler vardır? Bazı teoloji ekollerine göre insanlar kendilerinden hareketle neyin iyi ve neyin kötü olduğunu bilemez. Ahlaki açıdan neyin iyi ve neyin kötü olduğunu bize ancak Tanrı bildirir. Kısacası vahiy, ahlakı temellendiren yegane kaynak olarak kabul edilir. Böyle bir düşünce içerisinde vahyin insanlar için sadece bir ihtiyaç değil, aynı zamanda bir zorunluluk olduğu görülür. Böylesi bir tefekküre göre insanlar ahlaki, hukuki bir düzen olmadan yaşayamazlar ve insan neyin ahlaki olduğunu, neyin ahlaki olmadığını bilemediğinden bunların insanın dışındaki bir kaynaktan bildirilmesi gerekir. Söz konusu kaynağın Tanrı olduğuna inanılır. Klasik Yahudi, Hristiyan ve İslam teolojileri içerisindeki yaygın kanaat, Tanrı'nın insanlara neyin iyi ve neyin kötü olduğunu bildirdiği, yoksa insanların bu ahlaki ilkeleri çıkaramayacağı yönündedir. Sayfa 151. Mesela Eş'ari teolojisine göre Tanrı'nın emrettiği şeyler iyi, yasakladığı şeyler kötüdür. Eş'ari kelamı sadece bu düşünce boyutunda da kalmamakta, insanların kendilerinden hareketle ahlaki ilkeleri asla temellendirmeyeceğini düşündürmektedir. Çünkü onlara göre insan sınırlı bir varlık olup kapasitesi gereği pratik alandaki şeylere bir ölçü koyamamaktadır. Dipnot 1. Richard M. Frank, Moral Obligations in Classical Muslim Theology, Journal of Religious Ethics, sayı 11, 1983, S207. Burada onların ilahi olan ile insani olan ve teorik bilgi ile pratik bilgi arasında bir ayrım yaptıkları görülmektedir. Mesela Cüveyni, insanın kendi yetisiyle teorik bilgi açısından neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilebileceğini, fakat pratik alanda neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilemeyeceğini söyler. O, ahlaki alandaki bilgilenmeyi de doğrudan vahye, Eş'ari teolojisinin tabiriyle vahyi bilgiye bağlar. Dipnot 2. Cüveyni, İrşad, parantez aç, A Guide to Conclusive Proofs for the Principle of Beliefs, kapa, çeviren Paul Walker, Reading 2002, S258, 304-306, noktalı virgül, George Hourani, Cüveyni's Criticism of Mutazilite Ethics, The Muslim World at William A. Bijlefeld, cilt 65, E. J. Brill Pub, New York 1975, S162. İnsanın epistemolojik kapasitesinin bir fiilin ahlaki yönden iyi olup olmadığının belirlenmesinde yetersiz olduğunu kabul etmek ve bunun için de vahyin gerekli olduğunu söylemek daha işin başında bir dizi problemi beraberinde getirecektir. Şayet vahiy ile bildirilmeden önce ahlaki değerler bilinemiyorsa, doğru peygamberi yanlışından ayırmanın kriteri olarak ahlak kabul edilemez demektir. O zaman peygamberin vahiy almadan ve vahiy aldıktan sonra ahlaki fiiller içerisinde olup olmadığı, şayet vahye inanılmıyorsa Eş'ari kelamı açısından asla bilinemeyecektir. Çünkü ahlaki ilkelerin bilinebilmesi önce hangi vahyin veya peygamberin doğru olduğu kararına, yani vahye dayanmaktadır. Bununla birlikte Eş'ari teolojisinin sadece ahlaki pratikleri değil, aynı zamanda Tanrı, vahiy gibi şeyleri de aklı aşan şeyler kabul etmesi, onların bir kısır döngü içerisine girmesine ve ahlakı temellendirememesine sebep olmaktadır. Ya onlar vahiy ile doğrulamaya çalışacaklar ki burada delil ve medlul birleştirilmiş olacaktır, ya da vahyin doğruluğunu başka bir şeye dayandıracaklardır. Sayfa 152. Eş'ari teolojisi bu noktada vahyin doğruluğunun kanıtı olarak mucizeleri ileri sürmekte, mucizelerin vahyin de ahlaki pratiklerin belirleyicisi olduğunu savunmaktadır. Dipnot 3. Bakınız Cüveyni İrşad, Ed Muhammed Yusuf Musa Ali Abdülmünim Abdülhamid, Mektebül Hancı Mısır, 1950, S331-333, F Frank Griffel, El Gazali's Concept of Prophecy, The Introduction of Avicenna, Psychology into Eş'ari Theology, Arabic Science and Philosophy, Cambridge University Press, Vol. 14, Cambridge, 2004, S104. Kısacası, ahlaki pratikler, gerçekte vahyin de destekçisi durumunda olan Tanrı'nın meydana getirdiği mucizelere bağlanmaktadır. Dolayısıyla Eş'ari kelamı, ahlakı ilahi alana bağlamakta ve Tanrı'ya sıfatlar eklemek zorunda kalmaktadır. Burada, Eş'ari kelamının mucizeleri neyle doğrulanmaktadır ve mucizelerin vahyi, vahyin de ahlakı destekleyici bir unsur olduğu nereden çıkarılmaktadır sorularını cevaplanması gerekecektir.